Ayrım 2. Bölüm 2. Yalnız Erkekler. Sayfa 23.
Romantik anların en yoğununu başka birinin yanında romantik olmak zorunda olmayanlar yaşarlar. İşten insanlar ya da arkadaşlarımız tarafından rahatsız edilmeden yalnızlığımızın derinliklerine daldığımızda doğanın varlığını ve aşka duyduğumuz ihtiyacı fark etmeyi başarırız. Telefonun hiç çalmadığı, yemeklerin tümünün bir konserve kutusundan BBC spikerinin Kenya'daki antilopların çiftleşme alışkanlıklarını anlatan tarazlı sesi eşliğinde yendiği bir hafta sonu geçirince, Platon'un neden sevgisiz bir insanın uzuvlarının yarısını kaybetmiş bir yaratıktan farksız olduğunu söylediğini anlarız. Böyle yalnızlık anlarında kurulan düşler, idealleştirmenin ve romantik aşırılığın tehlikelerinin farkında olma anlamında kullanılan olgun sıfatını hak etmezler. Edinburgh treninde tam karşımda şirket raporuna benzer bir dosyayı okuyan, bir yandan da elindeki elma suyunu içen genç bir kadın oturuyor. Tren kuzeye doğru yol aldıkça karşımdaki meleğe zihnen yapışmış bir biçimde pencereden manzaraya, bol araziler, endüstri atıkları, bakıyormuş gibi yapıyorum. Kahverengi saçları kısa, teni açık renk, gözleri griye dönük mavi, burnu çillerle kaplı, lacivert beyaz çizgili bir denizci tişörtü giymiş, tişörtte küçük ama yine de belirgin bir leke var. Öğlen yediği makarnanın sosu üzerine sıçramış olabilir. Juliet, Manchester'ı geçince şirket raporunun çantasına koyup bir yemek kitabı çıkarıyor. Orta Doğu yemekleri. Kaşlarını çatışından kendini kitaba verdiği belli oluyor. Patlıcan dolmaları. Falafel, Lübnan salatası, sebze çorbasına benzeyen ama içine daha fazla ıspanak konan bir çorba. Bitişik, kıvrık harflerle yazılmış notlar. Aşık olmak ne kadar kolay. Birine karşı ruh halimize göre çekim, tutku ya da yanılsama olarak adlandırılabilecek bir duygu yoğunluğu hissetmek ne kadar da kolay. Tren Newcastle istasyonunu geçtiğinde ben çoktan onunla evlenmiş, kiraz ağaçlarının sıralandığı bir caddedeki eve yerleşmiştim. Pazar akşamları başını omzuma yaslıyordu. Ellerim kestane rengi saçlarında geziniyordu. Sessiz ve huzurlu bir ortamda onun pişirdiği bir Orta Doğu yemeğini ya da başka bir bölgenin yemeğini yiyorduk. En sonunda ben de bu dünyada yaşadığımı ve sonsuza dek burada olacağımı, artık bir yere ait olduğumu şükran duyguları içinde hissediyordum. İşte böyle anlar yalnız erkeklerin hayatlarının simgesidir. Edinburgh treninde, öğle arasındaki sandviç kuyruklarında, havaalanındaki kalabalıklar arasında dışarıya hiç belli etmeden böyle anlar yaşarlar. Acınası bir halleri vardır tabii ki. Ama çiftlerin oluşması için bu anlar hayati önem taşır. Kadınlar, yalnız erkeklere böyle hayallere kapıldıkları için minnettar olmalılar. Çünkü bu hayaller, gelecekteki sadakatin ve kendini yok sayma becerisinin temelini oluşturur. Kadınlar, romantizmde çok başarılı, büyüleyici erkeklere kuşkuyla yaklaşmaları gerektiğini de öğrenmeliler. Onlar, konuşacak cesareti bir türlü bulamadıkları bir kadını düşünerek günlerce acı çeken ya da bir kutu elma suyunu ve evlilik planlarını geride bırakarak bir sonraki istasyonda inen erkeklerin yaşadığı trajedi ve komediyi hayatları boyunca hiç tatmamışlardır. Bölüm 3. Hayvanat Bahçesi. Yanınızda bir çocuk olmadan hayvanat bahçesine giderseniz insanlar size şaşkın gözlerle bakarlar. İdeali yanınızda külahın kenarından akan dondurmasını yalarken elindeki balonu sallayan birkaç çocuk olmasıdır. Hayvanat bahçesindeki kafeslerin önünde dikilip doğu ülkelerinden getirilmiş küçük pençeli su samurlarına ve leopar desenli kertenkelelere uzun uzun bakmak bir yetişkinin öğleden sonrasını ayırabileceği bir etkinlik olarak görülmez. Şu günlerde Londra'da önemli insanlar birbirlerine Regent's Park hayvanat bahçesindeki yüce hipopotamusu görüp görmediklerini değil, National Gallery'deki Ingres sergisini gezip gezmediklerini soruyorlar. 5 yaşındaki yeğenim hayvanat bahçesine gitmekten son dakikada vazgeçince en iyi arkadaşının doğum günü olduğunu hatırlamıştı birden. Ben yine de öğleden sonrayı onunla önceden planladığımız gibi geçirmeye karar verdim. Bir dondurma aldıktan sonra balon almayı reddetmiştim. Hayvanların neye benzediğini düşünmeye başladım. Bir iki kedi, köpek ve at dışında yıllardır bir hayvan görmemiştim. Vahşi ormanlarda yaşayan, olağanüstü güzellikteki hayvanlardan söz ediyorum. Örneğin, deveyi gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Uzun bir boyun, sırtında yükselen tüy kaplı iki hörgüç, rimel sürülmüş gibi duran upuzun kirpikler ve iki sıra sarı uzun diş. Elimizdeki rehberde bazı bilgiler vardı. Develer çölde 10 gün boyunca hiç su içmeden yürüyebilirler. Hörgüçlerinde su değil yağ depolarlar. Kirpikleri gözlerini kum tanelerinden korumak için o kadar uzundur. Karaciğer ve böbrekleri yedikleri her şeyin suyunu çeker. Böylece de dışkıları kuru ve katı olur. Develerin son olarak da yaşadıkları yere en iyi uyum sağlamış hayvanlardan biri olduğunu öğreniyoruz. İşte bunu okuyunca çocukça bir kıskançlığa kapılıyorum. İnsan karaciğer ve böbreğinin yetersizlikleri geliyor aklıma. Akşamüstü atıştırma ihtiyacımıza ket vuracak tüylü yumrularımız olmadığı için üzülüyorum. Darwin yaratıkların zaman içinde garip görünmelerinin nedeninin doğal ortama uyum sağlamaları olduğunu söylemişti. Regent's Park'a gelen herkes bu iddianın doğruluğundan emin olabilir. Sri Lanka'dan gelen slot ayısının sabit olmayan uzun dişleri var. Ön kesici dişlerinden ikisi yok. Böylece karıncaları yuvalarından emerek çıkarıp yutuyormuş. Yakındaki bir lokantada az önce öğle yemeği yemiş olanlar doğal olarak ayının yüzünün bu ayırt edici özelliğine fazla bakmamaya çalışıyorlar. Çamurda yuvarlanan katran gibi simsiyah, yüce hipopotamuslara bakarken bir yandan dondurmamı bitiriyor, bir yandan da melankolik düşünceler girdabına yuvarlanıyorum. Aklıma dinozorlar geldi birden. Hipopotamuslar dinozorlara benzedikleri için değil, sadece onlara bakınca ortama inanılmaz derecede yavaş uyum sağlayan hayvanları düşündüm. Ve bu hayvanların simgesinin de dinozorlar olduğuna karar verdim. Yüce hipopotamuslardan dünyada çok az kalmış. Bir süre sonra nesilleri tükenebilir. Afrika'daki doğal ortamlarında onlardan daha kıvrak ve şefkat düşkünü olan ceylana benzeyen türlerse yaşamaya devam edecek gibi. Hayvanat bahçesine gitmek herkesin yaratılış olarak farklı olabileceği klişesini doğruluyor. Her yaratığın bazı koşullara çok iyi uyum sağladığı ama bazılarına da uyum sağlamasının kesinlikle mümkün olmadığı görülüyor. At nalı şeklindeki yengeç Vogue için poz veremez. Kavisli bacaklarıyla minyatür bir miğferi andırıyor ve gibonu okuyamaz. Ama parlak derisi ve güçlü kaslarıyla derin sularda köpek balıklarına yem olmadan yaşamayı başarabilir. Bir yumuşakça yemek için arada bir okyanusun tabanına sürtünerek derinliklerin en dibinde huzurlu bir biçimde yaşar gider. İnsanın kendini hayvanlarla özdeşleştirmemesi, akşam yemeğinden sonra bir hayvan olsan hangisi olurdun oyununa, ne yazık ki son zamanlarda bu oyunun yerini Pictionary aldı. Pictionary, çizilen resimlerden sözcüğü bulma oyunudur. Bu oyuna katılıp kendi kendine uygun bir hayvan seçmemesi pek mümkün değildir. Flaubert bu oyunu severdi. Mektuplarında kendini kim zaman avını sıkıca saran bir boa yılanına, kim zaman kabuğuna saklanmış bir istiridyeye, kimi zaman da saldırılardan korunmak için yuvarlanıp küçücük olmuş bir kirpiye benzetmişti. Ben de kendimi domuzgillerden malaya tapiri ile, zürafagillerden bebek okapi ile, lamayla ve özellikle pazar sabahları kaplumbağa ile özdeşleştirirdim. Bir hayvanat bahçesine gittiğinizde algılarınızda değişiklikler olur. Hayvanları insanlara, insanları da hayvanlara benzetmeye başlarsınız. Orangutan'ın kafesinin üzerinde şöyle yazar. Maymunlar insana en benzer canlı türüdür. Aralarında kaç tane benzerlik görüyorsunuz? Tabii ki çok fazla benzerlik olduğunu görürsünüz maymunlarla insanlar arasında. Kafestekileri tıraş edin, üzerlerine tişört giydirin. İşte dipte burnunu kaşıyan orangutan tıpkı benim kuzenim olur birden. Kuzenimle arasında bazı farklar vardır tabii. Joe bir kafeste değil, Belsize Park'ta büyük bir dairede oturuyor ve üstelik bu yazda çocuklarıyla beraber 2 haftalığına Dorset'e tatile gitti. 1842 Mayıs'ında Regent's Park hayvanat bahçesini ziyaret eden Kraliçe Victoria günlüğüne Kalküta'dan gelmiş bir orangutan gördüğünü yazmıştı. Çayını fincana döküp içmeyi harika bir şekilde beceriyor. Ama bu insani görüntüsü hiç de hoş değil. Çok rahatsız edici. Bu satırları okuyunca kendimi Holiday Inn'in odalarına benzeyen bir kafese kapatılmış olarak düşündüm. Kafesin ortasında bir kapak açılıyor ve günde 3 öğün yemeğim geliyordu. Televizyon izlemekten başka yapacak bir şeyim yoktu. İşte ben o kafesteyken etrafımda bir grup zürafa toplanmış bana bakıp kıkırdıyorlar, beni kameraya çekiyorlar, kocaman dondurmalarını yalarken birbirlerine boynumun ne kadar kısa olduğunu söylüyorlardı. Hayvanat bahçesinden çıkarken Desmond Morris gözlüklerimi takıyorum. Sarah'yı akşam yemeğine çağırmak için masum bir düşünce değil benim için artık. İnsan türünün çiftleşme ritüellerinden biri sadece. Lamaların sonbahar akşamlarında garip bir şekilde ıslık çalmalarından farkı yok. İkisinin de amacı aynı. Garip davranışlarımızın temelinde basit hayvani güdülerin olduğunu görmek bizi rahatlatır. Bu garip davranışlarımız yiyecek bulma, sığınacak bir yer arama ve genleri sürdürme isteği gibi hayvani güdülerin karmaşık bir biçimde ifade edilmesidir. Regent's Park Hayvanat Bahçesi'ne bir yıllık üye kartı almak iyi bir fikir galiba. Bölüm sonu, sayfa 33. Ayrım sonu, sayfa 33.